Türkiye'nin sözüne güvenilir gazetecileri RS FM'de. RS FM 4K kalitesinde YouTube'da da yayında. Ceyda Karan, Ahu Özyurt, Yavuz Ohan, Zafer Arapkirli, Akif Beki ve İsmail Saymaz. YouTube'da Sputnik Türkiye kanalına abone olun, programlarımızı ve özel içeriklerimizi kaçırmayın. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
Tanıdığımız bir takım ekran yüzleri gelip şu teklifi sundular. Ya ben haber işinde olmak istemiyorum. Yemek programı yapmak istiyorum. Ya da lifestyle yapmak istiyorum. Ben çok fazla oldum o işin içinde. Ama o çok fazla olduğumun içinde aynı zamanda Türkiye'nin içinde bulunduğu psikoloji de var.
İnsanların değil, fikirlerin tartıştığı program.
Olur mu öyle şey? 3-5 sokağa çıkacak Twitter'da infial yarattı diye milletvekillerinin en temel hakkı olan kürsü dokunulmazlığını mı ellerinden alacaklar? Yani bu akıl kârı değil.
Bugün AK Parti iktidarının yanlışları var diye bu dün AK Parti iktidarını boğmaya çalışan bir askeri vesayet gerçeğinin yaşanmadığı, mevcut olmadığı anlamına gelmiyor ya da öyle bir tehlike.
Söylemesi bizden her pazartesi ve çarşamba 19'dan sonra RS FM'de. Söylemesi bizden başlıyor.
İyi akşamlar. Akif Beki ve İsmail Saymaz'la beraberiz. Haftaya başlarken herhalde hafta sonundan gelen tartışmaları birazcık öne çıkartacağız. Öyle görünüyor. Evet,
çok renkli bir hafta sonuydu.
Çok renkli bir hafta sonuydu.
Hangisinden başlayacağımızı ben bilmiyorum. Siz başlayın.
merakla hepsini bir takip ettim ama en fazla beni böyle bir ya bu kadar da olmaz kardeşim dedirttiren birçok husus var da. Şu AK Partili Van milletvekili. Biz olmazsak sokakta başörtüsüyle gezemezsiniz. Ondan sonra esnaf ikinci vergiyi verir. Başka bir şeyler daha vardı. Böyle bir acayip korkutan, korkuyla siyasetin en böyle dibine kadar örneğini veren bir konuşma yapmış Van'da.
Yavuz, peygamberler...
Abdülvahat Arvas.
Peygamberler... Allah'ın vahyine muhatap olan insanlar, onlar bir din getiriyor, göçüp gidiyorlar bu dünyadan her fani gibi insan oldukları için, din kalıyor. Yani onlar gidiyorlar, peygamber gidiyor, din kalıyor, tamam mı? Şimdi bunlar diyorlar ki, biz gidersek, bizim iktidarımız giderse, din, iman, ahiret neyiniz varsa gidecek diyorlar. Bunun var ya, yeryüzünde bu kafanın bir benzeri daha yoktur. Yani bunun emsalini bilmiyorum yani Afrika, ücra Afrika kabilelerinde bulabilir miyiz bilmiyorum ama ya bu çok acayip bir şey ya.
Çok acayip gerçekten. Van'da kazanmazsak diyor tüccarlar kaybedecek. Başörtülüler caddelerde yürüyemeyecek. Esnaflar huzurlu olamayacak. Silahlı çeteler yine şehirde peydahlanacak. Esnaf yine ikinci vergiye tabi olacak. Bugünleri yaşamadık mı diyor.
Şimdi, ama niye bu kadar 1 Kasım seçimlerinde de aynı argümanlar bu kez dönemin başbakanı tarafından dile getirildi. Biz gidersek beyaz toroslar gelir denildi.
Evet.
Yani hani bu söylem mesela türban meselesi söylemiyse Sayın Cumhurbaşkanı tarafından zaten her fırsatta dile getiriliyor. En azından kendilerinin türbana özgürlük getiriyor.
Ama bu üslupta değil be İsmail.
Ama işte Vanlı'nın da nasibine bu üslup düşüyor yani.
O da bence yani böyle söyleyebiliyor.
O da Van milletvekili yani kardeşim.
En azından birazcık korkutan bir yaklaşımla ima ederek söylenmiş sözler.
Ama orada esnafı korkutuyor işte. Esnaf orada yani yarın senedini ödeyemeyecek olan esnafa biz gelemezsek vergi memuru gelir dediği de o zaten mesajı almış oluyor.
PKK'dan bahsediyor diye düşünüyorum. Hani kepenk kapatmalar şunlar bunlar falan vardı ya.
Tabii.
Ondan bahsediyor. Diğer taraftan başörtüsü meselesi zaten.
Ama bu yansıdı. Bu yansıdı. Bu bildiğim tahminim o ki birçok ilde şu an seçim döneminde kapalı ya da açık alanlarda bu ve benzeri en çok da başörtüsüyle ilgili propaganda çalışması bütün hızıyla devam ediyor. Bütün hızıyla. Hele neyse ki bu seçim Ramazan'a denk gelmedi. Ramazan'a denk gelseydi o dini söylem daha da boca edilecekti. O korkutma söylemi daha zaten da boca edilecekti. Yaşadık onu 24 Haziran'da.
Bu tek taraflı bir şey değil. Şimdi öbür taraftan da mesela Cumhuriyeti kuran kurucu kadro başta Atatürk olmak üzere hepsi bu dünyadaki ömürlerini tamamlayıp göçtüler. Atatürk'ün sözü var, hatta altında Mustafa Kemal Atatürk yazıyor, her yerde var. Benim naçiz bedenim elbet bir gün toprak olacaktır. Ama Cumhuriyet ilelebet payidar kalacaktır diye, öyle değil mi? Evet. Şimdi Cumhuriyet benle birlikte yok olacak demiyor Atatürk hayattayken, tamam mı? Ama Atatürkçüler eğer kendileri işin başında olmazsa Cumhuriyet'in yok olacağına inanıyorlar, tamam mı? Yani biz, hani bizim gibi düşünen Atatürk, bir de Atatürkçülüğün de versiyonları var, yani Kemalizm tek tip değil. Şimdi bir, her bir tip kendi kafasındaki Atatürkçülüğün iş başında olmaması halinde, iktidarda olmaması halinde bu rejimin Cumhuriyet'in elden gideceğine inanıyor. Dolayısıyla bu şeye münhasır da değil. Bu siyasi görüşe, AK Parti siyasetine küçük, münhasır da
küçük
değil.
Küçük bir itirazım var sana. Çünkü hani işin başında olmakla işi dışarıdan izleyen o Atatürkçü diye tabir ettiğimiz kesim, ama gerçekten çok parçalı, farklı bakışları olan kesimin yaklaşımını çok fazla benzeştiremedim ben. Çünkü bir kaygıyla gidişatı izleyen bir gruptan bahsediyoruz şu anda.
Ha şöyle, tamam. Tam
şeyi anlayamadım yani.
Yok yok, şey şu, anlayıştan bahsediyorum. Hı hı. Bu anlayış da bugün iktidarda olsaydı, tamam mı? Hı hı. Yani biz iktidarda olmazsak Cumhuriyet elden gidiyor diyenler, iktidarda da olsalar biz indiğimizde elden gidiyor demeye devam ederler. Değişen bir şey olmaz. Şimdi bu anlayış da, bugün iktidarda olan anlayış da, biz iktidara gelmezsek din elden gider diyordu. Şimdi de biz iktidardan gidersek din elden gider diyor. Yani ben bu siyaset diliyle, paradigmasıyla, bu siyaset modeliyle ilgili bir eleştiri getiriyorum. Anladım. Diyorum ki bu bir şeye de mahsus değil. Bir siyasi tarafa da mahsus değil. Ama maalesef
şu anda biraz abartıldığını söylememiz lazım herhalde. Yani şöyle düşünüyorum
geçenlerde
ben.
Geçenlerde de Özal Sekin'in sözü değil miydi?
Evet.
Cenab-ı Allah
sen varsan.
Evet, bir başka siyasetçi.
Söyle, o sözün tamamını söyleyebilir
yine
misiniz?
Yine bir başka siyasetçinin sarf ettiği sözdü galiba. Cenab-ı Allah bize merhamet etti de Tayyip Erdoğan'ı gönderdi.
Bir öyle bir söz vardı.
Biz
öbürü onu, de
o bizim sahibimiz.
Ha, Allah bize Allah sahip gönderdi. Allah Erdoğan'ı sahip
gönderdi dedi.
Öyle doğru bir laf
cümleydi. Özal Sekin'in cümlesi.
Yani bu Ankara, şimdi Özal Sekin Ankara'yı yönetecek ya. Kendisi aynı zamanda milletvekili, geçmişte Kayseri'yi yönetmiş.
Bakan.
Bakan aynı zamanda, evet. Öbür taraftan diğeri de milletvekili sanırım. Hani o Allah bize merhamet etti de Tayyip Erdoğan'ı gönderdi diyen. Yani şey bile daha anlaşılır. Yani bir siyasi.
Ethem Sancak'la 350 yılda bir gelir böyle. 350'yi ben tam anlayamadım abi. Analizde
orada bir şey herhalde, bir döngüden abi bahsediyordur.
Ona BMC'yi, onu BMC'nin başına geleceği bir koşulun şeyi belki 500 değil 1000 yılda bile gelmeyebilir de az söylüyor.
Az söyle.
Direkt söyleyecektim lafı da artık zaman tekin değil. Kıvırdım yani. Ama yani o haklı kendi açısından.
Şöyle formüle edelim mi?
Kendi açısından.
Şöyle formüle edelim mi? BMC'ye bu şekilde sahip olacağı bir dönem ancak 300-500 yılda bir gelebilir.
Yani 500 yılda
olacak yani. O da Türkiye'de olacak. Herhangi bir 350 yıl sonra herhangi bir yerde değil.
Belki 1000 yılda. Ben onun yerinde olsam direkt milenarist bir akımın sözcülüğünü yaparım yani. Milenarist takılırım yani. 1000 yılda bir ancak olur. Tabii
1000 yılda bir olur diye.
İşte yani senin az önce söylediğin en azından bir siyasete tekabül eder. Yani biz bir siyasi akım olarak gidersek İslam'dan eser kalmaz dediğinde bile bu sözlerin yanında gene kabul edilebilir bir tarafı var. Deriz ki ya bir ideolojiyi savunuyorlar. Burada ise tamamen bütün düşünce, dünya, dava denilen o akım her neyse teke ve bire indirilmiş durumda bir kişiye. Öyle ya. Yani haşa sümme, hani hiçbir İslam müçtehidi İslam'ın ömrünü peygamberin kısıtlı 64 yıllık ömrüyle bir görmedi ki.
Tabii.
Yani peygamber ölünce İslam ortadan kalksın değil mi? Ama burada çok acayip bir şey var. Bütün Adalet ve Kalkınma Partisi hikayesi, hatta onu önceleyen bütün siyasi İslam hareketini Sayın Cumhurbaşkanı'yla onun
özdeşleştirip
onun hayatıyla kısıtlı hali bağlayıp onun üzerine neredeyse yemin edecek, işte and içerim ki onun ismini and içerim ki diyecek aşamaya gelmişler. O yüzden hani Allah'tan bize bir Allah bize acıdı da Sayın Cumhur, yani sanki oyla gelmemiş. Sanki yani kişisel hikayesi var, 40 yıllık siyaset yaptı yani sonuçta. Sanki oy verilmemiş, sanki tercih edilmemiş de sanki ilahi bir emirle gönderilmiş gibi.
Hani giderse de büyük kıyamet kopacakmış
evet,
gibi.
Evet, ve o gidince de biz aslında bugüne dair taşıdığımız bütün değerleri kaybedecekmişiz gibi.
Aslında Cumhurbaşkanı söyleminde de var bu. Mutlaka siz de dikkat çekmişsinizdir. Hemen hemen bütün konuşmalarında AK Parti ile Türkiye'nin kaderinin birleştiğini
söylüyor.
Ve AK Parti giderse Türkiye'yi iyi günler beklemediğini
söylüyor. Bu en azından benle demiyor.
Ben demiyor ama AK Parti ama kim?
İsmail'e katılıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı bence burada
AK Parti kim?
Şimdi tamam ona eyvallah da Erdoğan'dan çok sen de hiç alan bırakmıyorsun bize Yavuz. Ya bir nefes alacak alan bırak da.
Bu program bizimle devam etmeyi düşünüyor musun? Düşünmüyor musun? Yani bizim sağlığımız açısından bir ciddi karar vermek zorundasın
yani,
sen.
Yani hiç var ya kaçacak yer bırak, kıvırma payı bırak. Hiç.
Gideriz Ceyda Karan gibi oturursunuz böyle Ceyda Karan'la.
Ceyda dinliyorsa yalnız bir alınganlık çıkartabilir İsmail.
Her an stüdyoyu basıyor.
Sözlerine açıklık getir.
Zafer abi ben... Ceyda Karan sen oturabilirsiniz.
Ben şimdi mutlu olurum. Mutlu olurum.
Yumuşattı, hiç bu yumuşattı. Şeye gelmem. Tamam. Şimdi la havle ya. Şimdi en azından Sayın Cumhurbaşkanı İsmail'e katılıyorum.
Ceyda Karan.
Kendisiyle kendisinin fani bir kul olduğuna sıklıkla vurgu yapıyor. Sıklıkla hatırlatıyor
tabii,
bunu.
Onu yapıyor.
Biz bugün varız yarın yokuz diyor. Doğal olarak o faniliğini sürekli hatırlatıyor. Ama onu fani değilmiş gibi görme eğilimi var. Bu millet cumhuriyetten önce de vardı. Değil cumhuriyeti kuranlardan önce, cumhuriyetten önce de vardı. Bırak hani bugünkü iktidar sahiplerini. Bundan sonra da var olmaya devam edecek. Milletin, cumhuriyetin kaderini, mukadderatını kişilerle ya da bir siyasi partiyle özdeşleştirmek çok sağlıklı gelmiyor bana.
Bu bir siyasi strateji ama.
Tabii şimdi ona geleceğim.
Ama
şimdi...
biz bu herkes biliyor ki, bunu söyleyen herkes biliyor ki Ankara'da Mehmet Özseseki değil Tayyip Erdoğan yarışıyor. İstanbul'da yani yanlış anlamasın Sayın Binali Yıldırım ama burada Erdoğan yarışıyor.
Erdoğan'ın selamıyla yarışıyorlar. Yani seçime, kendi adlarına değil
her
yani.
Her seçime Erdoğan giriyor.
Tabii.
Her aday onunla fotoğraf çekti. Yani MHP'lisi bile onun yanında bozkurt işareti yapmaya çalışıyor. Tabii. Çünkü her şeyin referansı o. Dolayısıyla yani bu siyasetin de aslında Türkiye'de İslamcı siyasetin tıkandığı yeri de işaret ediyor. Recep Tayyip Erdoğan olmazsa, onun halktaki popülaritesi olmazsa siyaset adına bence ideolojik ya da dava dedikleri düşünsel akım adına herhangi bir şey yok ortada.
Yani milletin, devletin istikbali ömrü, dinin ömrü ne peygamberin ömrüyle sınırlıydı, ne devleti kuranların, ne milleti yönetenlerin ömrüyle sınırlı olmaz. O partilerle de sınırlı olmaz. Hadi parti deyince gene bir iddia olarak mesela dersin ki, ya AK Parti ülke sıkıntıya girer ama ona da söylenecek şey şu. Yani şimdi 16 yıldır
çok
ülkeyi...
Çok rencide edici değil mi ya?
Şunu onu söyleyeceğim. 16 yıldır ülkeyi yöneten bir iktidar var, bir parti var, AK Parti. AK Parti iktidardan giderse ülke bölünür...
Ezanlar susar.
Ezanlar
bayraklar
susar.
İner.
Bayraklar iner. Yani ülke can çekişiyor. Ölüm kalım savaşı veriyor. Ölüm döşeğinde. Tamam mı? Yani ama aynı zamanda bu ülkenin biz uçtuğunu, uçuşa geçtiğini söylemiyor muyuz? Çağlanmıyor mu? Yani hani güçlü büyük Türkiye değil mi? Şimdi AK Parti geçmişte güçlü büyük Türkiye sloganlarıyla, vaatleriyle seçim kazandı ve kampanya yaptı. Sen Türkiye'sin büyük düşün, sen İstanbul'sun büyük düşün, sen yerel seçim kampanyası, sen işte...
Kangalarından kurtulacak
tabii,
dedi şeyde, hayır, 16 Nisan'da.
Tabii sen İzmir'sin büyük düşün, İzmir sloganı, sen işte Balıkesir'sin, Bandırma'sın, Çemiş Gezek'sin büyük düşün sloganıyla girdi, tamam mı? Şimdi güçlü Türkiye, büyük Türkiye vaatlerine ne oldu? Bir yandan Türkiye güçlendi, büyüdü her alanda, bir yandan şahlanmaya başladı, uçuşa geçti. Ama bir yandan da can mı çekişiyor?
Sen ikisi, çok irdeliyorsun ama.
İkisi bir arada nasıl doğru olur? Yani ikisi bir arada doğru olmaz
çok
ki.
Çok irdeliyorsun ama. Yani bu kadar irdelemenin manası var mı bilmiyorum. İkisi bir arada olamaz mı? Uluslararası dış güçler, uluslararası camia Türkiye'ye tuzak kuruyor olamaz mı? Ha. O büyük düşünme devam ediyordur.
Ben elbette bilmem, İsmail bilir. Ne olabilir mi İsmail?
İsmail başka yerdeydi şu anda. Şimdi söyleyecek bir şey kalmayınca doğal olarak herkes ya dine ya milliyetçiliğe ya da başka bir takım argümanlara sarılmak durumunda kalıyor. Şu an Türkiye'nin içinde bulunduğu atmosfer ekonomik açıdan pek parlak değil. Bugün Cumhurbaşkanı'nda.
O büyük Türkiye söylemi dünyadaki bütün sağ iktidarları başvurduğu bir söylem. Yani Amerika'da da zaten Trump yeniden büyük Amerika derken aslında aynı söylemi benzerini dile getiriyordu.
Ama şu anda tabii yapılabilecek şeyleri söylemek veya içinde bulunduğu, Türkiye'nin içinde bulunduğu sorunlara çözüm önermek yerine bu stratejinin belirlenmiş olması aslında söylenecek şeyin de azaldığını gösteriyor.
Bu kez pek bir slogan kurtuldu yalnız. Yani işte bütün sloganlar harcandı, bütün malzeme harcanmış durumda. Geriye işte Van milletvekilinin yani biz gelirsek buraya...
Başörtüler caddede işte yürüyemez.
Caddede yürüyemeyecek demesi kaldı geriye.
Ya bu aslında çok şey, sıkıntılı bir durum. Çok azaldığını gösteriyor. Vaat edecek alan kalmadığını gösteriyor. Türkiye'nin ekonomik açıdan, siyasi açıdan, uluslararası ilişkiler açısından başarısız bir dönem geçirdiğinin de itirafı seni desteklemek açısından söylüyorum.
Biraz da
ben olsam mesela öyle derdim. Sayın Cumhurbaşkanı'na bu yanlış anlaşılır. Bizim tam tersine Türkiye'yi hani aldığım AK Parti'nin aldığı yerden 16 yılda çok ileri noktalara taşıdığı iddiasını çürüten, onun tersini ima eden bir slogan olur bu. Kendi ayağımıza sıkmış oluruz. Kendi bindiğimiz dalı kesmiş oluruz. Bunu söylemeyelim. Ben olsam derdim.
Peki sen biliyorsun ama bu tip durumlarda rasyonel bir takım hesaplarda yapılıyordur herhalde. Hangi söylemin toplum üzerinde nasıl etkisi olduğunu. Şu korku siyaseti dediğimiz şey.
Türkiye'de denenmiş şeydir. Bu kış komünizm gelecek. Evet, korku ben gidersem, siyaseti bu. Ben gidersem Cumhuriyet elden gidecek. Ben gidersem din elden gidecek. Her zaman iş yapıyor. Ben öcüyü gidersem, gösteriyor. Ben gidersem öcü gelecek.
Korku siyaseti yani bu.
Bir itirazım var şimdi. Ben gidersem Cumhuriyet elden gidecek denilmesi için bir kere bunu diyenlerin iktidara bir gelmesi lazım. Dolayısıyla henüz bunu diyen kimse gelmediği için.
Ama bu da şimdi darbe dönemlerinde kullanılan bir argümandı. Onu
yani
da,
çok kullanıldı canım. 28 Şubatçılar da biz gidersek İmam Hatipliler gelecek dedi. Yani bunu 20 yıl önce vardı bu dilde. 28
Şubatçılar.
Askeri vesayetin zihniyetiydi bu da. Yani yüksek yargının zihniyetiydi.
O söylemler kabul edilebilir söylemler değil ama. Yani öyle ben gidersem Cumhuriyet gelir diyenlerin bir iktidarı uzun süre bir iktidar da olmadı. Yani onu da
kaydetmek lazım.
Sen parti olarak bakıyorsun.
Benim de zihniyet olarak. Askeri vesayet devlete 20 yıl öncesine hatta 10 yıl öncesine kadar devlete hakim olan bir resmi ideoloji vardı. O resmi ideoloji buydu. Ya bir resmi ideoloji vardı ve o seçimle iş başına gelen siyasetçilerin siyaset alanını da sınırlandırıyordu. Sınırlandırma bir hakkını kendinde görüyordu. Bir zihniyetten yüksek yargıya, askere, oraya buraya
doğru
hakim olan
bir zihniyetten paylaşılan bir düşünce akım. Bu sefer bastırılamayan başka bir vaka var. Bu da çok güncel ve yakıcı hale gelmiş hayat memat kavgası. Yani bu pazardaki alışveriş, ödenemeyen faturalar, artmakta olan işsizlik.
Düşecek ama onlar.
Bence bu yani sen ironi olarak mı söylüyorsun bunu yani Evet. Şimdi düşecek ben.
Çok
yakıcı bir durum. Hayır çok yakıcı bir durum çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi uzun zamandır kontrol ettiği kitleyi tam olarak kontrol edemiyor. Yani çaresizlikten insanlar sandık başına gidip gene oy verebilir buna bir şey diyemem. Çünkü o kitlenin bir başka siyasete kısa vadede akıp akmayacağını ölçemiyoruz şu an.
İki şey söyleyebilirim bununla ilgili sana. Birisi ANAR, İbrahim Uslu'nun tespiti, yeni yaptığı araştırma. Çok belirleyici değil ama dedi. Genel olarak 24 Haziran sonuçlarını 3 aşağı 5 yukarı görüyoruz. 1-2 puan AK Parti'de ekonomiye bağlı bir düşüş var dedi. İkincisi bunu sahada yapacağımız gözlem. O da Ekrem İmamoğlu'nun pazarda bir yaşlı kadınla diyaloğu. Yaşlı kadın hayat pahalılığından şikayet ediyor. İşte domates şu kadar olmuş, patlıcan bu kadar olmuş, olur mu falan. Hatta birazdan belki fiyatlarını da konuşuruz. CHP adına belediye başkanı adayı olduğunu öğrendikten sonra size vermem diyor.
Evet.
Gel bana diyor börek yapayım ama size oy vermem. Erdoğan biriktirdi siz harcarsınız diyor. Şimdi bu bir algı. Bugün Cumhurbaşkanı ne diyor? Süpermarketler diyor enflasyon düştü, faiz düştü, fiyatları indirmediler diyor. Yani sorumlu kim? Ülkeyi yöneten iktidar değil.
Milletimi sömürtmen marketlere.
Milletimi sömürtmen. Cumhurbaşkanı kendi sorumluluğunu süpermarketi ondan önce soğan depolayanlara yıkabilir. Ya yıkmayı arzulayabilir. Bu başka bir şey ama.
Ama o sonuç veriyor anlamında söylüyorum.
Ama
ben.
Tamam da işsiz kalan insan da faturayı süpermarket geçecek değil ki. Ya da ne bileyim asgari yani emekli maaşında
onun
beklediği zammı alamayan.
Onun bir bölümü fatura ediliyor.
Her yerde böyle değil tamam ama bu evet A Haber'de söylem ve diskurbunun üzerine de sonuçta insanlar yani pazara çıktığında pazarcıyla karşı karşıya kaldığında bir ekonomik tabloyu yaşayarak görüyor ve deneyimliyor. Bu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kitlesinde ki bence sadık bir kitledir siyasetine ama kopmalara yol açabilir. Burada mesele bu kopmayı muhalefet partilerinin nasıl entegre edebileceği kendisine
ya da gerçekten
edebilecekler mi? Şimdi mesela Mansur Yavaş edebilir bunu hani Ankara'da çünkü Ankara genel olarak milliyetçi bir söylemin tercih edildiği bir yer. Bence Ekrem İmamoğlu her geçen gün çizdiği olumlu yarattığı olumlu havayla en azından o kitleyi kararsız bırakabiliyor. Yani çekebilir mi bilmiyorum. O daha total bir iş. Yani
ben biraz
CHP'nin total bir işi.
Hala tam olarak kendini izah etme sorunu yaşadığını düşünüyorum Ekrem İmamoğlu'nun. Şu açıdan, yani insanlara ulaşmak açısından çok dar bir kesime ulaşarak devam edebiliyor. Bilinmiyor.
Kolay
yani
değil. Bilinmek kolay çok değil. Zor çok iş. Zor. Yani eğer Muharrem İnce vari bir genel siyasi, makro siyasi alana taşısa karşısında doğrudan Erdoğan'ı bulacak. O bunun
bunu
yerine
yapmak istemiyor.
Bunun yerine Binali Yıldırım, hatta mümkünse o da olmasın istiyor.
Ama Muharrem İnce de bunda ısrar ediyor. Son açıklaması
makroda,
ne?
Makro siyasette.
Son açıklaması
onun yordamı mı?
Ama son açıklama...
Kazanırsak ben Cumhurbaşkanı olurum.
Kazanırsak ben Cumhurbaşkanı olurum. Seçimler erken alınır. Bugün Cumhuriyet
Halk Partisi... Tavuk ölür gözü dar ambarında kalır. Yani.
Hayır, ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün yapmak... Hiç yapmak istemediği bir şey. Bu bir yerel seçim. Siz şehirlerinizi yönetecek insan seçiyorsunuz. AK Parti'nin Türkiye'yi yönetmesiyle bağlantılı değil... Ortada bir siyasi deprem yaratmayacak görüntü bu.
Beka ve sorunu bu, yaratmak.
Beka sorunu yok.
İstanbul'u Ekrem İmamoğlu mu, Binali Yıldırım mı yönetecek? Bu Binali Yıldırım yönetmezse, Ekrem İmamoğlu yönetirse İstanbul'u kaybediyoruz. Yunanistan'a gidiyor. Yunanistan el koyuyor İstanbul'a. Öyle bir şey yok yani.
Ama bunu mesela Devlet Bahçeli'nin söylemiyle paralel götürüyor Muharrem İnce. Devlet Bahçeli aynı şeyi söylüyor. Eğer diyor bu seçimlerde... O zillet ittifakı diyor. Zillet ittifakı başarılı olursa, Ankara İstanbul'u alırsa, biz %52'nin altında kalırsak cumhur ne diyor? Cumhuriyet cumhurbaşkanlığı yönetim sistemini tekrar sorgulayacaklar, tartışmaya açacaklar.
Bu doğru. Bu doğru.
Ama şimdi
o hesap kapanmadı ki.
Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin uyguladığı politikayla, stratejiyle Muharrem İnce'nin stratejisi birbirinden taban tabana zıt.
Bu da doğru.
Son derece yanlış yaptığını düşündüklerini.
Ama Cumhurbaşkanlığı
diken diken olduğunu düşünüyorum.
Ama Cumhurbaşkanlığı seçiminde de aynı değildi. İkisi de ayrıydı.
Ayrıydı ve eleştirdiler. Eleştirdiler. Muharrem İnce bugün susmasını beklerler.
Muharrem İnce zaten bugün bir şey yapmıyor. Muharrem İnce aday gösterilmedi İstanbul'dan. Seçimlerin sonucunu bekliyor. Seçim sonucunda her halükarda aday olacağım diye bakıyor. Ama ben onun gibi düşünmüyorum. Ankara'yı eğer Mansur Yavaş alırsa, bir de üstüne İstanbul'u Ekrem İmamoğlu alırsa, Muharrem İnce bence artık milletvekilliğini bile zor görür gibi geliyor yani. Bunu söyleyeyim.
Açık, tabii. Ama kaybederse de...
Kaybederse tabii iddialı olarak geri gelecek. Yani Muharrem İnce diyecek ki ben size demiştim.
O dönem değil ama bu dönem için partiyi bilerek mi bilmeyerek mi bilmiyorum ama partiden farklı bir politika izleyip genel merkezin tüylerini diken diken ettiğine eminim.
Farkındaysan abi bu yeni
zorlaştırıyor değil. Zorlaştırıyor işte.
Hayır.
Zorlaştırıyor.
Muharrem İnce farkındaysan
bilerek veya bilmeyerek, bilmiyorum.
Adalet yürüyüşünde de yürümedi yani. Evet. Hep ayrı bir yerde durdu çünkü aynılaşmak istemedi. Alternatif olanı ortaya koymak istedi ama ben şunu söylüyorum.
Yani, paralel CHP mi yani?
Hayır ama ayrı adam genel başkan adayı ve ayrı bir çizgi. Deniz Baykal yürümedi. O da ayrı bir çizgi. Sonuç olarak Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu kez heyecanlandıramadığı, bu kez sorununu kısa zamanda çözemediği, paketlerle arda arda açıkladığı paketlerle geçici süre susturmayı umduğu bir...
Ya da rahatlatmak.
Rahatlatmak istedi. Susturmak yerine rahatlatmak istediği bir kobi düzeyinde ve daha da aylıklılar.
Hane halkına yayıyor. Çünkü bugün Halk Bankası bir kredi paketi açıkladı.
Açıkladı mı yine?
Herkese vereceğiz dedi. Yani bu çok iddialı bir cümleydi.
Ziraat Bankası'nınki sınırlıydı. Şimdi evet. Mesela o kredi kartı borcu tüketici kredisi. Böyle kredi kartı borcu tüketici kredisi.
Bu da öyle birleştirme kredisi.
Bu diyor. Kredi kartı borcu. Şimdi bunlar niye? Çünkü Türkiye'de ciddi bir mağduriyet var. İnsanlar çalışamıyor. Kredi kartıyla geçiniyorlar.
Olmasın ya. Patlıcan 14.90.
Evet. Şimdi vatan ve bu insanlar Adalet ve Kalkınma Partisi'nin en azından sandığa taşıyıp kendine oy verdirme gibi bir problemi var. Bu nedenle eskisinden daha zor işi. Eğer Adalet ve Kalkınma Partisi'nin doğrudan sempatizanı olmayıp zaman zaman oy veren bir kitle ise bu kitle Ekrem İmamoğlu'nu bir deneyelim diye düşünebilir. Mansur Yavaş'ı düşünebilir. Bu nedenle bence iktidar geçmiş seçimlere oranla elindeki söylemini artık hepsini kullandı. En son en radikal söylem neydi? Efendim bizim ayağımızdaki bağları 24 Haziran'da atacağız.
16 Nisan'da atıyoruz.
Uçacağız. Dediler. Dolar gerileyecek, faizler düşecek dedi.
Take off dönemi dedi.
Evet. Ne oldu? Bu seçimi
ama
yaptık.
Hangi dönem take off dönemi denmedi ki? Hepsi mihlat olacak.
Ama bu kez.
Hep öyleydi İsmail. Geriye dön bak.
Öyleydi, evet.
En sonuncu aklımızda kaldığı için bu en son.
16 Nisan'da
ondan önceki de ondan önceki de hep
söyledim. Kovaladığım için orayı biliyorum.
Evet. 16 sonuçta o gün ilk yüz hep şey deniyordu. İlk yüz gün ne olacak? İlk yüzün açıklamadı. Çünkü ilk yüzün kötü geçti yani. Çok fena geçti.
İkinci yüz günde herhalde.
Öyle bir şey yok ikinci yüz gün ya.
İkinci yüz gün diye bir şey
i̇şte
de söylendi
ama. İlkinde olmadı, ikincisinde deneyelim. Sonuçta Cumhurbaşkanı...
Ekrem İmamoğlu, bir soru soracağım sana. Ekrem İmamoğlu kazanırsa İstanbul'u ya da Mansur Yavaş Ankara'yı. AK Parti kitlesi tabanı seçmeni hak ve kazanımlarını kaybeder mi etmez mi?
Etmez.
Yani hayır. Elini vicdanına koy öyle ama şey yapma bak. Bizi,
o kaygı
bizi,
var.
Bak kandırma yanlış bir şey görse kandırma. Bak, dilim varmadı demeye de yani bizi gözümüzü boyama yani.
Bunu ama Ekrem İmamoğlu'na sormak lazım. Bence akılcı
nasıl
olan.
Nasıl kaybettirebilir ki mesela anayasayı mı değiştirecek Ekrem İmamoğlu ne yapabilir olur ki?
Hayır, şimdi,
ben bundan sonra olur. Askeriyeye başörtülü alınmasını yasaklıyorum diyebilir mi? Şöyle, öğretmen olmayacak ya da başörtüler.
Ekrem İmamoğlu'nun ne yaptığı ne yapabileceği yani anlamak için geçmişte onun ve diğer CHP'lilerin ne yaptığına bakmak lazım. Yani ben onun adına konuşamam. Pratiği söyleyebilirim ama bu itirazın var ya. Bu sorun haklı ve yerinde bir soru. Çünkü benim de akrabalarım.
Ben yetkileri açısından soruyorum.
Bir şey söyleyeyim. Yani, söyleyeyim. Onun... Benim mesela yakın akrabalarım İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışıyorlar işçi olarak. Bana sordukları soru şu. Kendileri Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy verenler. Dediler ki ya bir öncekinde hani CHP'liler İstanbul alırsa bizi atarlar mı? Çünkü bu dönem başladıkları için acaba ya atılacak olan da kime, temizlik işçisi biri yani, ne olabilir ki yani? Bu kaygıları CHP'lilerin bertaraf etmesi lazım. İkincisi,
ama farkındalar, virgül koyarak söylüyorum, bu sürece girerken hem Kemal Kılıçdaroğlu hem Mansur Yavaş hem Ekrem İmamoğlu sürekli aynı şeyi söylüyorlar. Belirtiyorlar ki çalışan insanların sorunumuz yok. Hiçbirisine dokunmayacağız. Yani onu, Melih Gökçek'in Ankara'yı aldığı zaman hatırlar mısınız? Çok yüksek miktarda insan
her tarafa sürdü. Her tarafa sürdü solcuları.
Sürdü, gönderdi, attı, eylemler halk oldu, olaylar ya, oldu.
Falan. Yanlış yerden bakıyorsunuz. Halk ona bakmaz. Halk belediyede çalışanlar mesela AK Parti kadrolarına atar mı atmaz mı? AK Parti zamanında işe alınanları, partizan kadrolaşma diye işe alındığı düşünülenleri atar mı atmaz mı diye bakmaz. Halk şöyle bakar seçmen. Ya mesela 5 büyükler var, 5 büyük müteahhit. Bütün devlet kamu ihalelerinin, evet, merkez idarenin onlar alıyor. Belediyelerin de böyle büyük müteahhitleri var. 5 büyükte İstanbul Büyükşehir'in mesela müteahhidi var. Tamam mı mesela?
Ama o 5 büyük mesela, zaten İstanbul'da bunlar, yapıyor yani. O 5 değişmez.
Bu değişecek mi? Şimdi halk buna bakar.
Değişmez.
Değil mi? Halk
neyi sorduğunu tam anlamadım. Bir saniye. Ben anladım.
Halkın hak. Ancak böyle sorabiliyorum İsmail. Öyle bak. Değişmez. Öyle dinle yani. Değişmez. Düz bakma.
Belediyenin kaynaklarının yağmalatılmasını mı kastediyorsun?
Hayır, haşa ya. Öyle şeyler söylemiyoruz.
5 tane büyük firma diyor. Belediyenin de 5 büyük firması vardır. Bu değişir mi değişmez mi? Halk bu konuda kaygılı.
Hak,
değişmeyecekse.
Hak ve kazanımlarımı kaybeder miyim diye korkarken bundan korkuyor. Acaba bu 5 büyük müteahhit mesela değişir mi? Başka 5 büyük müteahhit gelir mi? Bunların şeyi kesilir mi?
Değişmeyecekse öyle oy veririm der diyor AK Partililer. Değişmeyecekse oy verecek. Tabii. Yani o müteahhitler adına. 5 büyük
müteahhitten katısınız nedir ya?
Hayır. Ekrem
İmamoğlu. Ben anlamadım dediğinizi yani. Bir açıkça söyleyin de ben anlayayım şunu.
Ekrem İmamoğlu'na oy verecek İstanbul seçmeni şundan endişe duyabilir. Hak ve kazanımlarımı kaybeder miyim derken şunu kastediyordur. Yani acaba mesela Büyükşehir'in 20 yıllık 25 yıllık büyük müteahhitleri oluştu. Evet. Bu müteahhitler işlerinden olur mu? Ekmeklerinden olur mu?
Olursa bunun halka ne zararı var?
İşte halk öyle bakıyor. Onlara kim, bir şey olursa kazanımlarımı kaybederim baktığını diye. Ben söylüyorum.
Anlamadım. Ama şey.
Sallama yani.
Ya ben Ekrem İmamoğlu
bir önce düzünü söyletecek bize. Evet, bize ele verecek.
Ya ben gerçekten anlamadım yani. Ben size söyleyeyim. Hani
başını kaçırdığın için.
İlla ki manidar bir şey söylemişsiniz herhalde yani.
Başını kaçırdığın için olmadı. Yani şimdi, derste öyle olur. Dinlemezsen kafan başka yerdeydi.
Ekrem İmamoğlu bir önceki dönem AKP'den aldı zaten belediyeyi. AKP'den aldı ve CHP belediyesi yönetti. Ben bugüne kadar Ekrem İmamoğlu'nun AKP'li seçmenlere dezavantajlı davrandığını ya da onların mahallesine hizmet götürmediğini iddia eden bir yaklaşımla karşılaşmadım. Ya da personel arasında AKP'li var diye, AKP'ye oy veriyor diye ya da türbanlı bir başörtülü diye bir personelin kıza alındığını, çıkarıldığını, eksik hizmet götürüldüğünü hiç duymadım. Hatta mesela aynı şeyi diğer CHP'li belediyeler için de söyleyebilirim. Ataşehir'de de duymadım örneğin. Ya da Sarıyer AKP'den geldi duymadım. Maltepe, Kartal AKP'den geldi duymadım. Böyle bir örnekle karşılaşmadım. Akıllı bir siyasetçi, iyi bir yerel siyasetçi zaten bunu yapmaz ve buna tevessül etmez.
Ortadan kaldırmak için çok
ama şunu yaparlar. Ama şunu yaparlar. Yani eğer bir belediye aynı siyasal doğrultuda diye bir iş adamı grubunu zenginleştirmişse, onu ihalelerle semirtmişse sosyal belediyecilik gereği bu musluğu kesecek.
Halkın menfaati haleldar olmaz mı bundan?
Hayır, niye olsun? Halk kazanır. Halk mutlu olur yani.
Kesin mi?
Evet, ben öyle düşünüyorum.
Öyle düşünüyorsun.
Peki, eğer güzel. Eğer halkın, halk çünkü
bundan korkmasına gerek yok mu halkımızın yani?
Ben korkmam şahsen. Sen korkuyor musun?
Ben endişeliyim. Ben halkı soruyorum ben.
Ben endişeliyim.
Benim nerem halk diyor. Benim nerem halk.
Ben endişeliyim.
Halk ne ara pazarda?
Ben endişeliyim İsmail. Yürüyen bir düzen bozulabilir. O düzen bozulduğu zaman İyidir. Bizim düzenimiz de bozulur.
Bozulsun.
Öyle mi?
Bozulsun. Bozulsun.
İsmail devrimci. Çok devrimci bu akşam.
Bozulsun. Sarsılsın. İyidir.
Ama bazı iş adamlarımız var. Onların ümmet için çalıştıklarını biliyoruz.
Şimdi
bu şartlar altında o ümmet için çalışan iş adamlarımız
önemli bir soru.
İlginç bir şey söyleyeceğim.
Sen bunu kaçırdın.
Ümmet
işte.
İçin çalışan iş adamlarının en önemli yatırımlarının İzmir'de olduğu sizin dikkatiniz çekti mi?
Evet.
İlginç geliyor mu
oradaydı.
Size? Folkart binaları.
Bir daha söyle. Bilmiyorum. Anlamadım.
Söyle.
Folkart binaları kimin?
Kimin?
Folkart binasının ne olduğunu biliyor musunuz?
Bilmiyoruz, hayır. Bilmiyorum.
Onu bilmiyorsun. Hayır. İzmir'deki gökdelen.
Ha.
İzmir'deki böyle kavisli bir gökdelen vardır.
Ha.
O aynı zamanda sizin az önce bahsettiğinizi zannettiğim iş adamına aittir.
Anlaşıldı.
Anlaşıldı. Evet.
Ve İzmir'in bütün süliyeti mahvoldu.
O, Ethem Sancak mı yani onlar?
Kim verdi peki şeyleri? O izni kim verdi? Belediye.
Ethem Sancak mı onlar?
Ethem Sancak'tan mı bahsediyorsun sen?
Hayır. Ümmetin ama lafın sahibi belli lafın. Başkaları
sadece
da var da. Yok çok var ama bunun meşaleyi Ethem Sancak çekiyor. Yani ümmetin mesela lafı biliyorsunuz Vakit Gazetesi'ni izlemeyenler bilmez. Yeni Vakit Gazetesi'ne şey siz röportaj verdi.
Gerçekten Folkart binalarını bilmiyor musun?
Ben İzmir'e gidiyorum bu hafta sonu gideceğim. Özel
İzmir'de nerede baksan görebileceğin iki tane yan yana ikiz gökdelen vardır.
Peki Şehircilik Bakanlığı'nın izniyle falan mı yapılmış onlar?
Bence benim bildiğim kadarıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin katkısıyla.
Ha, güzel. Ethem, ümmet için o da katkı vermiş olabilir.
Çok önemli abi bu.
Evet,
bu çok önemli.
Ne demiş? Şimdi
sen bir şey hatırlat.
Hatırlatayım değil mi? Bir saniye.
Akit gazetesine hafta sonu değil mi? Pazar günüydü galiba. Pazar günü evet. Verdiği röportaj.
Neyse biz yani, mealen söyleyelim de.
Bu tank palet fabrikasının BMC'ye... işletme hakkının BMC tarafından alınmasıyla ilgili BMC'nin de Katar ortaklığıyla yürüyen bir şirket olması hasebiyle kamuoyumuza bir takım mesajlar vermek üzere Yeni Akit gazetesiyle söyleşmiş Ethem Sancak. Orada ben 2-3 şeyi söyleyeyim, hatırladığım şeyleri lütfen söyleyeyim. Şimdi bir tanesi servetim ben miras bıraksın diye servet yapmıyorum, dünyalık yapmıyorum, benim servetim Allah'ındır, yaradanın bizi yaradanındır diyor. Bir tanesi işte bu One Minute hadisesinden sonra, o Davos'taki biliyorsunuz şeyden sonra Perez'e, İsrail Cumhurbaşkanı Perez'e, Sayın Cumhurbaşkanı o zaman başbakandı yanlış hatırlamıyorsam değil mi? Başbakandı.
Evet, başbakandı.
Çıkıştığı zaman 2009 senesi Ocak ayı. O zaman o One Minute çıkışını yaptıktan sonra ben yönümü değiştirdim.
Evet.
Ve ümmet için elimi taşın altına sokmaya karar verdim. Fedakarlık yapmaya karar verdim. Bütün malımı mülkümü sattım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da işaret ettiği hizmetlere koştum. Savunma sanayine yatırdım.
Ama
diyor.
Niye?
Savunma sanayi.
Ama niye? Çünkü bu lanetlenmiş kavim boş durmaz. Türkiye'nin başını belaya sokar.
Tabii.
Ben de buna katkı vermek için bir medya gerekli dedim. Bir de savunma sanayi.
Aynen. 2009'da buna karar vermiş.
2009'da buna karar vermiş.
Bu o lanetlenmiş millet dediği de 5000 yıldır parayı elinde tutan milletmiş. Kavim. Sayın Cumhurbaşkanı kimsenin kavim, kimsenin laf edemediği o kavme 5000 yıldır nasıl oluyorsa 5000 yıldır parayı onlar ellerinde tutuyorlarmış.
Hı hı.
Yani bizim düşündüğümüz mesela Büyük İskender'in elinden hiç para geçmemiş. yani öyle gelmiş ama Büyük Sultanları Kanuni'nin, bizim ecdadın Abdülhamit döneminde dünya zenginiydi, bir numaralı zengin. Mete Tunçay profesör, tarih kurumu başkanıydı biliyorsun. Abdülhamit'in servetiyle ilgili kitap yazdı. Önemli bir eserdir, onu da öneririm. Bir ya da iki yıl oldu yanlış hatırlamıyorsam. Abdülhamit mesela Vardar Ovası Abdülhamit'in şahsi mülkü yani. Hazine-i Hasan'ın da tacın mülkü, tahtın mülkü olan bir takım hakları da kendine şey yaptığı için. Padişahın kendi üstüne geçirdiği için. Üzerinde ciddi mülkiyet, gayrimenkul vardı. Ve Avrupa bankalarında, Londra Bankası'nda, Fransa bankalarında, New York Bankası'nda ciddi paralar, yüz milyonlarca dolar parasının kaldığını söylüyordu Tunçay. Ve devrinin dünya zenginiydi diyor. Ya bugün Fortune dergisi falan şey yapıyor ya, dünya zenginleri ilk 500. Bugün yapılacak olsa ilk 500'e Bill Gates, ondan sonra o bu falan girmez. Yani bir numaraya şey, o Abdülhamit oturur. Şimdi mesela Ethem Bey'e göre Abdülhamid'in de parası elinden hiç para geçmemiş. Yani onun da eli para
yok. Çünkü bütün o da, para orada.
Bütün para o kavimde. Velhasıl Sayın Cumhurbaşkanı ya öyle masallar anlatıyor ki akıl alır gibi değil. Yani birimle
ben şimdi not alıyorum onları.
Gerçekte veriyle hiçbir şeyle alakası yok. Neyse neresinden tutsan yani hangi cümleye girsek çıkamıyoruz. Velhasıl işte bütün parayı elinde tutan 5000 yıldır o kavme Sayın Cumhurbaşkanı kimsenin tutmadığı kafayı tuttuğu için ikna olmuş. Sayın Cumhurbaşkanı'nın biricikliğine ikna olmuş. Onun gibisinin bir daha gelmeyeceğine ikna olmuş ve oraya yönelmiş. Medyaya ve savunma sanayine yatırım yapmaya karar vermiş. Ben millete de değil diyor. Bak milletin ümmete. Milletin değil diyor. Ümmetin refahı için çalışıyorum diyor. Yani kendim için bir şey istiyorsam namerdim diyor. Ben bu ticareti diyor ümmet için yapıyorum. Yani kendim için de değil diyor.
Evet.
Şey millet için de değil, milletim için de değil.
Kendi yani için öyle, de değil ama.
Tabii kendi için zaten değil. Kendim için bir şey istiyorsam namerdim demeye getiriyor ama millet ümmet için çalışıyorum.
Biz diyor kavmiyet bakışıyla bakmıyoruz olaylara. Ümmet tamam. gözüyle bakıyoruz. Benim için İslam'a sarılmış dik duran bir Arap ruhunu batıya satmış olan 50 Türk'e bedeldir diyor. Düşünün ki diyor ben Türk'üm diyen birisi kalkıp ajanlık yapıyor, ülkesini satıyor. Hı. Şimdi bir misal verelim. İstanbul'da öldürülen Kaşıkçı mı muteber adamdı yoksa Can Dündar mı diyor?
Abi
şimdi karşılaştırmaya ümmetin, var ya. Bir karşılaştırmaya bak şimdi.
Ümmetin,
bir saniye çok önemli ama.
Ben bir şey söyleyeyim ama siz devam edin de dayanamadım yani buna dayanamıyorum.
Dayanamadım.
Ümmetin kalbi Mekke, Medine, Hadimül Harameyn-i Şerifeyn var değil mi?
Evet.
Şimdi Hadimül Harameyn-i Şerifeyn'in oğlu ve veliahtı. Ne biz sorumlu tutuyoruz, azmettirici görüyoruz Kaşıkçı cinayetinden. Ama ona sorsan, onun medyasına sorsan ajandı. Şimdi Kaşıkçı ajandı.
Ben de şunu söylemeyeceğim. Kaşıkçı muteber adam Can Dündar mı diyor ama Kaşıkçı yurt dışında öldürüldü. Kendi ülkesinde değil. Kendi ülkesinden kaçmayıp orada mücadele eden bir işte yanlış gördüğü şeyleri kendi içeride söyleyen ya onu, bir adam değil ki.
Onu da bırak. Suu da sorsan.
Bu yani, arada
ayrıca.
Bir şey söyleyebilirim.
Bir sorsan ajan o da yani. Bu, hain.
Etnik olarak Arap bu arada. Bundan ötürü söylüyor olabilir bunu.
Yok zannetmiyorum.
Sancak Arap.
Zannetmiyorum. Yani Arap.
Türkiye Arabı. Evet, evet, Türkiye ama, Arabı kendisi.
Ama ondan.
Bundan ötürü söylüyordu.
Arapçılık
böyle
yapmak adına söylemiyor. Akit gazetesine röportaj veriyor. Basit tabii. Bir uyanıklık meselesi bu ya. Hepimiz, çok düz uyanıklık yani.
Şimdi diyor ailemle de konuştum diyor. Bütün bu meseleler olduktan sonra bir de sesi var. Onu
o gazete ümmetçi diye. Diyor ha. Ki yani burada bu çalışır diye bakıyor bence.
Buyur yap dedi diyor Cumhurbaşkanı. Medya ve diğer savunma
silah sanayisi Arapların eline geçecek.
Katar ortağı var ya bir işte, de.
Geçecek Katar. Ya. Hı. Buradan ötürü gelenleştiriye cevaben ha. diyor olabilir onu.
Mesaj verdi diyor. Yola koyulsunlar diye Cumhurbaşkanı. Ben de vakit geçirmeden bütün varımı yoğumu sattım. Ailemle de konuştum. Sonuçta biz eşitlikçi bir aileyiz. Hepimizin hissesi eşittir. Herkes payına verdikten sonra mecazi anlamda ben savaşa gidiyorum dedim. Evet. Satmış
bunu
ilaç
kutsal cihat için yapıyor. Para cihat kazanmak için, evet. için değil. Haşa. Onun
savunma
parayla
işiyor. Savunma sanayi işine gireceğim dedim. Beyefendiye giderek savunma sanayi neresinden başlayayım diye sordum. Hı. Önce TMSF'nin satışa çıkardığı BMC ile ilk adım attık. Tabii ki savunma sanayi inşa etmek için milyar dolarlara ihtiyaç vardı. Buna bağlı olarak kardeş ülke Katar'la irtibatlarımız oldu diyor. Peki nasıl olmuş bu irtibat? Onu da kendi anlatıyor. Bir dinleyelim mi? Vakit kaybolmaz değil mi?
Siz bilirsiniz.
Kendi sesinden. Tabii. Uygun mu?
İsmail uygun görüyor.
Uygun tabii. Tamam. Hadi bir verelim bakalım. Ethem Sancan o irtibatı nasıl kurduğunu bir görelim.
Kırtmak için. Çünkü fabrika yoktu. Bir tek kıymetli bir arazi vardı. Liderimiz bana dedi ki sen o otomotiv şirketinin altından kalkabilir misin? Vallahi ne emrederseniz onu yaparım. Ama ona gücüm yetmeyebilir. Elimdeki varidatım bu. Topladım, kardeşlerimle bölüştüm. Çünkü onlar bu maceraya girmek istemediler. Kısa günün tüccarlarıydı, siz tüccarlar. Çünkü bu savunma sanayi işine girmek bir macera o gün için. Ben de eski bir sosyalist ve yeni bir Müslüman olarak kardeşlerimle arasında adil bölüşmüştüm serveti. 16'da bir parçası kalmıştı. Dedim bu para var. Bununla alınabiliyorsa bilmem ihaleye gireyim. Ama diyelim ki aldım. Bunu emrettiğiniz gibi bir güçlü savunma sanayi şirketi haline getirebilmem için güçlü bir fon olması lazım arkamda. Ne yaparız dedi. Vallahi dedim sizin büyük basiretiniz ve ferasetinizle Arapların onurlu bir klanını, bölümünü kendine getirttiniz. Katar'la neredeyse tek millet, iki devlet haline geldik. Allah da gani gani para vermiş Katar'a. Emir de sizi kırmaz. Katar devleti ve silahlı kuvvetlerini bana ortak ederseniz bu işin altından kalkarız. Onlar da bana finans garantisi verirler. Sağ olsun Sayın Emir'i aradı, o da kırmadı. VMC'nin %50-1'ini Katar ordusuna sattık, ortak aldık. Tek başıma yapmak istemiyordum. Bir de yerli ben çünkü teklikten hoşlanmıyorum. Küçük olsun benim olsun zihniyetinde bir iş adamı değilim. Büyük olsun hepimizin olsun. Demin başkanım dedi ki muhtemel rakipleriniz ben ülke içindeki savunma sanayi girişimciliğine soyunmuş hiçbir şirketi rakibim olarak görmüyorum. Tam tersine ortağım olarak görüyorum. Onlarla her şeyi paylaşmaya hazırım ve zaten söylüyorum. Zaman daraldı. Sonra burayı aldık. Benim gibi deli bir Laz ortak da önerdi bana Sayın Cumhurbaşkanım. Onu da yanıma aldım Talip Öztürk. Eşit bölüştük. Soyunduk. Çok kaliteli genç icracılarımız var. CEO'muz, oğlu vesaire.
Şimdi dikkat çekici şimdi değil
ne
mi?
Ne geçti eline şimdi Yavuz? Bunu şimdi dinlettin bize. Ne oldu?
Beğenmedin mi? Şimdi,
ayarımızı bozdun şimdi.
İki kritik alan var dedi değil mi? Birisi savunma sanayi, bir diğeri de medya. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı mesela devreye girse, Katar devleti gani gani Allah para vermiş. Bana ortak olsa.
Eski de sosyalistsin.
Hayır ben kendi için söylüyorum yalnız, yanlış anlamayın. Bana ortak olsa Katar devleti, ben de gereği gibi yaparım aslında bu medya işini. Ne dersiniz? Olur mu?
Bana ortak olsa medyanın hepsini satın alırım. Yavuz yani. Hatta Murdoch'a bile ortak olurum. Rakip çıkarım yani falan. Yani.
Ümmet için yapmaz mısın sen bunu?
Ümmet için ne fedakarlıklar yaparım. Yeter ki parayı koysan. Yapar ya. İsmail bile yükün altına girer. Girmez misin
ümmet
İsmail?
Böyle zaten altın, ümmet öyle altın bir dönem daha yaşamamıştı.
Yani. Gelecek nesle miras bırakmak için değil diyor bu yaptıklarım. Abi
biraz
diyor.
Da biz ölelim derler sonuçta, ya. Bırak da biraz. Biraz da
sonuçta
ölelim.
Diyor para Allah'ındır. Ben buna inanıyorum diyor.
Tabii tabii.
Torunlarıma diyor miras bırakmak için de yapmıyorum diyor. Ya şimdi tabii, başından sonuna şöyle bir sorun var. İki belki bir örnekle de beraber verebiliriz. Erdoğan'ın hafta sonu orada yaptığı açıklama vardı. GBT'lerine bakıyoruz, inceliyoruz, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz diye. Diğer taraftan da yani bu bir parti. CHP mesela aynı imkandan yararlanamıyor. HDP yararlanamıyor. Ha. YSK bunu yapsa...
Yani AK Parti mesela kendi adaylarının istihbarat kayıtlarına bakıyor.
Bakıyor.
Ama şeyin CHP'nin istihbarat kayıtlarına, MİT'in polisin kayıtlarına bakma şansı yok.
Bunu YSK yapsa belki anlaşılabilir. Hı. Şimdi yani dışarıda durması gereken bir mekanizma var. Burada da dışarıda durması gereken bir mekanizma varken tamamen çok iç içe girdiğini görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı bana şunu yapabilir misin dedi. Param yok, yetmez dedim. Katar'ı ortak ederseniz olur dedim. Katar'ı aradı sağ olsun. Katar da bize destek verdi, para verdi.
Bence,
bence
yanlış anlatıyor, onun şehvetini
kapıldı. Bu arada
kapıldı.
Bir de ortak bulunmuş.
Bir de ortak önerdi bana diyor, benim gibi
değil. Şimdi bu arada benim bir muhabir arkadaşımla şöyle bir bilgi geçti. Ethem Sancağ'ın sözünü ettiği Talip Öztürk, metronun sahibi Galip Öztürk'ün kardeşi diyor.
Galip Öztürk de kaçar.
Emin değilim.
Yani vallahi
benim bizim öyle bilgim yok. Yani ben başka bir
gazeteci
şey
arkadaşımız.
Sayın Cumhurbaşkanı'nın hemşerisi mi Galip Öztürk?
Bilemiyorum.
Köyünden mi? Onu ben bilmiyorum. Anlattığından Sayın Cumhurbaşkanı'nın köylüsü diye.
Bilas çocuğu dedi.
Ben sen köylüsü anladım ya da belki Sayın Cumhurbaşkanı'nın
diye. Bilas çocuğu ama Galip yani. Öztürk de bildiğim kadarıyla Samsunlu falan yani.
Bilmiyorum ben.
Oralı bir yerli.
Ben de bilmiyorum.
Bu bir teyide muhtaç bence.
Olabilir.
Yani sonuç itibariyle bütün organizasyon bir şekilde masanın üstüne gelmiş gibi görünüyor. Ethem Sancak için. Ümmet için yapacağı iyilikler İsmail ve yolu çok rahat açılmış.
İsmail konusunda şöyle bir bence yanlış resmediyor durumu. Heyecana kapılmış şeyin belki konuşma şehvetiyle falan. Yani Sayın Cumhurbaşkanı ona iş ikram ediyor buyuruyor. Alırım ama diyor işte para da kaynak da ortak da verirsin diyor ona bir yerli bir yabancı bir de ortak da veriyor. Ya parayı da cebine koyuyor işi de veriyor falan yani böyle bir şey resmediyor. Bence Sayın Cumhurbaşkanı'nı övme şeyiyle kastıyla bunu yapıyor ama öveyim derken biraz işi durumu şey yapıyor durumu kötüleştiriyor. Ben öyle anladım buyur İsmail.
O bilginin az önce bilgi geçen arkadaş bu bilginin net bir bilgi olduğunu söylüyor.
O zaman tamam ben bilmiyorum.
Yani ısrar ediyor. Galip Öztürk de firari bir iş adamı. Eyvallah. Bunu da söyleyeyim.
Cinayetten.
Şimdi ben tabii hani bu kadar Ethem Sancak eski sosyalist dedi o bilgiyi açayım. Ethem Sancak 2000'li yılların başına kadar İşçi Partisi üyesiydi. Yani Aydınlık Hareketi mensubuydu.
Perinçek ekibinin.
Perinçek ekibinin hatta o eczane deposu sahibi aslında eskiden. hep denir ki aydınlıkçıların anılarında partiye gelir sağlamak üzere aslında bir eczacı deposu kurulur ve Ethem Sancak, Sancak ailesinden onun başında durması beklenir.
Emanetçilik yapıyor yani.
Yani partinin eczacı deposu deniyor. Yani bilmiyorum, ben öyle okumuştum. Dolayısıyla aydınlık hareketinden gelmedir ve uzun yıllar 2000'lerin başına kadar aydınlık hareketinde bulundular. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ikinci döneminden sonra oraya doğru yöneldiler. Oysa hep solcu diye bilinirlerdi. Bilhassa Ethem Sancak öyle biliniyordu. Ethem Sancak'ın ayrıldığı eşi zaten Doğu Perinçek'in avukatı. Hatta Ethem Sancak ayrıldığı eşine nafaka verdiğinde bu bir dönem haber olmuştu. Eşi o nafakayı ya da oradan aldığı parayı partiye aktarıyorum, Ergenekon davasına aktarıyorum demişti. Çünkü aynı esnada Ethem Sancak Star gazetesinin sahibiydi ve Ergenekon aleyhinde haberler yapılıyordu. Ergenekon davası aleyhinde. Bu esnada da Doğu Perinçek'in avukatlığını eski eşi yapıyordu filan. Dolayısıyla o eskiden sosyalistim demesi doğru. Hatta yakın bir geçmişe kadar sosyalist.
Sayın Perinçek'in kendisi de ben namaza başladım gibi beyanları yok mu?
Yok, cuma cenaze namaz kılıyorum
önce
demişti.
Önce cuma cenaze bayram hepsi var.
Arada cumaya da gidiyorum demişti.
Tabii evet. Yani şimdi normal onun için. Onun da ekip olarak bir dönüş var o zaman yani.
Şimdi ama tabii Sancak ailesi doğru. Yani bu dönemin parlayan iş adamlarından, bu dönemde Sayın Cumhurbaşkanı ondan zaten Star gazetesini geçici olarak işletmesini istemişti. O görevini bıraktı, İmece'ye geçti. İmece'de fabrikayı aldı ama bu arada Ethem Sancak sadece iktidar partisi değil. Ben başka siyasi eğilimlere de yakın durmaya da çalışıyor dedim az önce. Yani İzmir'deki en önemli yatırımlar İzmir'de. İmece değil. Konut BMC. Yatırımları. BMC değil. Konut yatırımları. Yani toplu konutlar. İşte Folkart İzmir'in en büyük binası. O bina Sancak ailesinin. Ve İzmir'de başkaca yatırımları da var. Yani İzmir büyük, yani mevcut İzmir belediyesiyle diyalogların iyi olduğu söylenir. Mevcut İzmir belediyesiyle.
Ecem Beykoz'da da orman alanı CHP'li parti belediye meclis üyesinin değil mi imara açılan?
Kimse şey diyemiyor. Olabilir. Şimdi mesela bu
paranın partisi yok biliyorsunuz. İşte
oradan, yani
imanın milleti yok.
Şunu da söyleyeyim. Aynı zamanda Sancak, Murat Sancak da Adana Demirspor'un başkanı. Adana Demirspor'un eski yönetimi de zaten MHP'li. Yani hatta mevcut Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Bey'in kardeşiydi başkan. O ona bıraktı çünkü Adana'da yatırımları var. Adanalı falan da değiller zaten. Bence burada Sayın Cumhurbaşkanı ile olan diyaloğunu olduğundan abartılı aktarıyor. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın böyle hani...
O kadar müdahil olması değil mi?
Ethem Sancak her şeyi kazansın diye de her işi Cumhurbaşkanı niye yapsın yani? Kendini ortak da bulamıyorsan yani bari yönetme şirketi. Kendi ortağında kendin bul. Zaten ihaleye girmişsin.
Ya da fabrikanı kendin kur. Palet fabrikasına evet. Ne işin var?
Ama bu ne açıklama yani? Unutmayın. Bu açıklama... Akit gazetesine bu açıklamanın yapılması hep şey tartışmasından sonra oldu.
Palet fabrikası.
Askeri sanayimiz aslında devlete ait olması gerekirken, en azından yerli bir sermayeye ait olması gerekirken neden Araplara veriliyor? Neden dışarıya bağımlı hale getiriyor diye itiraz edildiği için bu cevabı...
Sadece ona itiraz edilmedi. Bu palet fabrikasının Ethem Sancak'a nasıl verildiği, ihaleye çıkmadığı...
O da tartışmalı.
Sözleşmeli olarak bir süreliğine kullanımına verildi dedi Cumhurbaşkanı. Ama satış yok dedi.
Zaten özelleştirme değil dedi özelleştirme önce. Değil fakat dedi. Anlaşıldı ki bunun kararnamesi özelleştirme esasında tabii. Düzenlenmiş.
Ve ihale istiyor kararname. Sayın tabii. Cumhurbaşkanı'nın kararnamesi hem buna özelleştirme diyor hem de ihale usulüyle evet, diyor.
Evet. İhale nerede? Evet.
İhale nerede? Acaba? Bu da belli değil. Yani adrese teslim bir şey var. İhale süreci ve özelleştirme var. Bu bence Cumhurbaşkanı da zora soktu. Cumhurbaşkanı kamuoyunu bu özelleştirme değil yanlış bilgilerle ikna etmeye çalışırken kararnamede özelleştirme yazdığı ortaya çıktı. Siyaseten hata. Öbür taraftan Ethem Sancak'ın Araplarla kurduğu ortaklık ve aynı zamanda bu özelleştirmenin hukuki altyapısının olmaması Ethem Sancak'ı da boşa düşürdü. O da şimdi Akit gazetesi üzerinden kamuoyunu ikna etmeye çalışıyor. Ama şunu söyleyeyim. Uzun zamandır bir özelleştirme meselesinde kamuoyu ikna olmuyor. Mesela şekerde çabucak geçti bu iş. Ama bu askeri fabrika meselesinde MHP de geri durdu.
Seni destekleyecek bir şey söyleyeyim. Uzun zamandır ilk defa.
Evet.
Türk iş.
Dün 11 evet. kişinin katıldığı
Sakarya'da.
Cumhuriyet evet. 11 kişi diyor.
Sakarya'da ben, çok evet. kalabalık bir i̇lk miting defa. Yapıldı. Evet.
Ve Türk İş Başkanı'nın konuşması da çok enteresandı. Evet. Yani sert sayılabilecek.
Yani bu özelleştirme izah edilemiyor. Bir yandan İHA'larla övünülürken Sayın Cumhurbaşkanı'nın damadı bence çok iyi bir şirket kurdular ve uzun zamandır TSK'da bu işin altyapısını eriyorlardı. Bir yandan İHA'larla övünülürken bir yandan ağır askeri sanayi ürünü olan bir fabrikanın Katar ortaklığındaki bir şirkete hele hele uzun zamanlı devri ve özelleştirilmesiyle özelleştirilmesi konusunda kamuoyunu ikna edemiyorlar. Adalet ve Kalkınma Partisi tabanı da tam ikna olmuş değil.
Bir şey soracağım. Tankı BMC mi yapacak? Yerli tankı Altay'ı.
Ben bilmiyorum.
Bilmiyorum ben de bilmiyorum. Bakmak lazım ona.
Bence BMC yapacak ama Altay tankının prototipini Koç yaptı.
E ne olacak? Koç prototipini madem ümmete çalışıyorsun, ümmetin refahı için çalışıyorsun
olabilir,
diye.
Olabilir.
Bu büyük fedakarlığını karşılıksız bırakmayıp Ethem Sancağı'nı Ethem Sancağı
arayacaktır. Aralarındaki rekabeti göstermesi açısından enteresan. Onun için o Koç meselesine geldim. İşte ilaç işi diyor devam ederken diyor bana sigarayı teklif ettiler diyor Türkiye'de sigara satışını. Hemen cevabını verdim ve istemiyorum diyerek elimin tersiyle ittim. Şaşırdılar ve bana sen ne biçim adamsın, bu kafayla kapitalist olamazsın, sana ne, sen kazandığın paraya bak dediler. Ben de onlara bizim sizden farkımız işte budur, ben sigara satmam dedim. Sonra bu şirket Koç'la anlaştı. Benim prensiplerimde millete hizmet ve millet yararına hizmet var.
Yandan dirsek çakıyor diyorsun.
Çok sağlam çakıyor yani. bu vakitteki röportajında yani Koç'a doğrudan böyle
yakalamışsın,
bir doğru. Mesele. Aynen. Çünkü Altay tankında da böyle bir rekabet içinde olduklarını biliyoruz. Herhalde Koç artık pek hesap etmiyordur değil mi? Yani önündeki süreçte bir Altay
Koç'un
tankı yapacağını.
Koç'un da çıkıp ümmetin refahı için çalışmaya biz de talibiz demesi lazım. Ben olsam yeni akte hemen bir röportaj veririm. O biraz da biz ölelim derim. Ümmetin, ben de ümmetin refahı için çalışmaya talibim derim.
Para benim
eller
değil. Para benim değil Allah'ım.
Benim değil. Para Allah'ındır. Ben emanetçiyim, bekçiyim burada.
Biz de şu an kamuoyuna buradan diyorum. Biz de ne yapıyorsak ümmet için yapıyoruz. Yani yanlış anlatılmasın yani. Varsa yoksa ümmet yani. Bizim de olayımız
İsmail,
bu.
İsmail tabii ki ya iyi dedi.
Benim bizim Mehmet Tosun Mehmet'ten ne geri kalıtlarımız var?
Çiftlik, çiftlik bank tosunundan. Çiftlik bank tosunundan bizim ne şeyimiz var?
Tarafımız yok.
Esentepe Belediye Başkanı mıydı o? Esentepe'yi kazanamazsak, ben kazanamazsam Mekke'yi kaybederiz, Medine'yi kaybederiz, Kudüs'ü kaybederiz diyordu. Bu çiftlik bankçı da biliyorsun, parayı bana verin, ben kazanırsam Mekke ayağa kalkacak, Medine ayağa kalkacak, Kudüs kurtulacak, Kudüs kurtulacak diyordu. Aynen. Şimdi bu iş oraya geldi ya, eskiden mahkeme kadıya mülk değildi, artık mülk. Mahkemenin ömrü kadının ömrüyle kaim hatta. Kadının ömrüyle sınırlı, o ne kadar yaşarsa o kadar var. Şimdi o hale geldiği için biz de tabii ki İsmail, yani biz burada program yaparsak ümmet ayağa kalkar.
Ben
biz ümmet
şahsen kendim sen için susarsan, istiyorsam, sen, kendim için istiyorsam.
Sen susarsan ümmet için felaket.
Bence de.
Onu yapma yani, değil mi?
Peki. Bak hatta siz hatta maaşınızın yarısını bana verirseniz
ümmet adına da daha
sen de herkesi bıraktın bizim maaşa gözüktün Akif ya.
İbibik kuşu
şurada.
İbibik kuşu yavrusunu severmiş yollarmış biliyorsun.
Program yapıyoruz bir tane radyoda.
Ya, bir şey söyleyeyim.
Buradan bu diyorsun yani. Ekmeği burada. Bu yani. Bir küçük ekmeğin ucundan tutmuşuz. Bu. Onu da sen alıyorsun.
Ben hani ümmetin
bir vaadim var mı mesela?
Ben ümmetin refahı için çalışıyorum diye fabrikaları onları bunları falan ağlayabiliyorsa birisi ve bunu konuşabiliyorsak, yani kendimizi bu kadar enayi yerine koyduruyorsak dümdüzende yani. Yılmaz Özdil'i de konuşalım bari.
Şimdi
yani şey süre vallahi, daralmadan. Ha,
ama yani, ben biraz daha daraltayım.
O diyorum. Da belki ümmet onu için yapmıştır. Yok, nereden biliyorsun ya? Niye öyle manidar şeyler?
Bence keşfetti. Lan bunlar yanmaz kefen de alıyorlar dedi. Tamam mı? Her şey gidiyor. Burada yazıyor. Keriz yazıyor. Burada.
Ne versen gidiyor.
Ne versen keriz yazıyor. Ben niye geri kalayım dedi. O da
1881.
Kızamıyorum da yani bir şey diyemiyorum.
1881 tane basılacakmış Yılmaz Özden'in son kitabı. Mustafa Kemal. Özel seri. Ben kitapla bu özel seri işini biliyor musunuz?
Şimdi ben bu programdan önce bu meseleyi
2500 liradan satılacak. Onu da söyleyelim. Ve 1881 Atatürk'ün doğum yılı. Onun için 1881. 2500'den satılacak. 26'sında mıydı? 25'inde mi? 26 Ocak'ta satışa sunulacakmış. Hem de 9'u 5 gece.
Evet.
Sabah.
Şimdi ben programdan önce programda bunu konuşacağımız
yani.
programda bunu konuşacağımızı tahmin ettiğim mi için ben bununla ilgili
ben
girmeyeyim de
Akif çok ısrar etti.
Çeşitli
yıkabilirsiniz benim üstüme. Mahallenizde daha az dayak yersiniz. Sorun yok.
Mahalleden dayak yemeye
zaten
razıyım.
Yüzümüz gözümüz yara bere içinde. Şöyle yani sordum, soruşturdum. Yani bu yayıncılarla konuştum. Ve işte Kırmızı Kedi'de çalışanlarla konuştum. Dedim ki ya nedir, bunu niye yaptınız falan diye sordum. Öğrendiğim şu. Dediler ki Kırmızı Kedi ve Kırmızı Kedi Yayınları ve Çevresi. Dediler ki
Bu kitap zaten bizim en çok satan kitaplarımızdan biri. Bu döneme kadar en çok satan kitap Çılgın Türkler kitabıydı Turgut Özakman'ın.
600 bin falan sattı.
Evet, o da 10 yıllık süreç içerisinde. Biz ise zaten 3-5 ayda 1 milyonu geçtik bu kitapla dediler. Bu kitabı çeşitlendirdik. Bu kitap içerisinde belli pasajlar alarak çocuklar için Mustafa Kemal, Mustafa Kemal'in sofra adabı, Mustafa Kemal'in oturup kalkması gibi kitapçıklar yaptık. Onlar da satıyor. Ve biz buradan aldı ettiğimiz gelirin hepsini yazara vermedik. Kendimiz kazanmadık. Bunlar bağışta da bulunduk diyorlar. İşte Vefa Lisesi'ne ya da ne bileyim Darüşşafaka gibi yerlere yüklü miktarlarda bağışlarda bulduklar anlatıyorlar.
Yüküyle ilgili bilgi vermediler ama değil mi?
Yani evet. Ama bir taraftan dediler ki ya yayıncılıkta böyle bir tarz vardır. Yani biz bunu koleksiyon sayısı yaptık. Koleksiyon sayısının özelliği de budur. Daha kaliteli bir kağıt, işte özel bir fontla yazım, tamamen el işi olan bir kapak tasarımıyla biz onu hazırladık. Asgari ücretli için bunu yapmadık. Bunu koleksiyoncular için yaptık.
Koleksiyonerlere özel baskı
yaptık. Koleksiyonerlere özel baskı yaptık. Bunu zaten koleksiyon değerini gören sermaye sahipleri ve lüks tüketim sahipleri bunu alacak. Biz zaten onlara yaptık bunu. Yayıncılık dünyasında bu da alışılagelmiş bir şeydir. İşte Pirelli'nin özel sayısı, Ferrari'nin özel sayısı gibi çeşitli sayılarda kitapçıklar olur. İşte sanat baskılar olur. Bu da olağandır. Bize diyorlar ki neden bunu yaptın? Yayıncılıkta bu yapılır. Türkiye'de kapitalizm ortadan kalktı da hesabı bize mi soruluyor diye söylüyorlar. Bunun üzerine bu konuyu bilen yayıncılarla konuştum. Dediler ki evet, özel ve koleksiyon sayıları yapılır ama bu daha çok sanat kitapları için bu böyledir. Yani işte Salvador Dali ya da bizde kimi söyleyebilirim? Geçenlerde ölen Ara Güler.
Ara Güler.
Onun özel baskısı olur. Bu ve bunun üzerinde fiyatlara satılabilir. Bunlar sanat eserleridir ama gazeteci kitapları için özel baskı olmaz. Özel koleksiyon baskısı olmaz genelde. Ha ne olur? Bazı spesifik kitap türleri olur. Mesela Yaşar Kemal'in kalın kapaklı Yapı Kredi kitabını bastı. Ya da işte yakın zamanda Hakan Günday'ın Doğan Kitap özel bir kitabını bastı. Normalden farklı o. Ya da iletişim kitapları Ercan Kesal'ın bir hikayesinin çizimleriyle bastı. Özel bir tasarım yaptı. O da normalden farklı. 100, 200, 300 lira düzeyinde fiyatlara satılmış. Evet, bu şekilde özel satış olabilir. Ama 2500 lirayı bulan türde bir satışa biz denk gelmedik. Dedi yayıncılar, yayıncı çevreleri ve bunun sıra dışı bir durum olduğunu söylediler. Bir yayıncı bana şöyle söyledi. Şimdi konuştuğum üç kişi de hani isimlerini belirtmem kaydıyla bunları söylediği için isim vermeyerek anlatıyorum.
Ama yetkili kişiler bunlar
tabii, değil mi? Tabii. Yani? Bir tanesi bana dedi ki ben Atatürk kitabı çalışmasını bir yayıncılık aklı olarak iyi buldum. Gayet ekonomik, yani getirisi yüksek bir yayıncılık başarısı olarak görüyorum. Ürünü çeşitlendirmeyi de çok isabetli buluyorum. Ama dedi son yaptıkları hamleyle bence kendi başarılarını gölgelediler. Çünkü çok olağanüstü bir fiyat biçtiler. Bu fiyat bu fiyata gelen tepkiler bugüne kadar bir yayın evine verilmiş tepkileri de aştı. İlk kez kamuoyunda böyle bir siz Atatürk'ü sömürüyorsunuz, istismar ediyorsunuz diye yoğun bir tepki geliyor. Bu nedenle arzuladıkları satışı yapamayabilirler. İnsanlar artık bu kitabı aldığında kendini çok özür dilerim yanlış anlamasınlar. Söğüşlenmiş hissedecekleri için, yani kendisi yerine konmuş hissedecekleri için almayabilirler. Yayın evi açısından bunu başka bir hamleyle telafi etmeleri gerekir. Yani bağışlıyoruz gibi bir şeyle belki bertaraf edebilirler. Ama yayın evi cephesi de diyor ki, yani yayın evi cephesi, yani yayın evi çevresi de diyor ki ya bu biçtiğimiz fiyatın sanki 2400 lirası bize kalıyormuş gibi manzara oluyor. Bu böyle değil. Bu kitabın ciddi bir miktarı aslında işçiliğine, kağıdına, baskısına gidiyor. Dolayısıyla öyle hani bu kitabın bu fiyatını oluşturan bir bin maliyeti
lira,
var.
Bin lira mı gidiyordur acaba?
Bilemiyorum. Yani. Böyle bir maliyeti var diyorlar. Yayın evinden öğrendiğim kadarıyla Mustafa Kemal aynı kitabın çeşitliliği devam edecek. Azerbaycan'la anlaşma yapılmış. Azerbaycan'da basılacak. Bu önümüzdeki aylarda Arapça, Almanca ve İngilizce baskısı geliyor. Yani bu kitapla ilgili tartışma dinmeyecek. Ama yayıncıların şeyi, kavrayışı bunun hatalı bir çalışma olduğunu söyledi. Bir de ben sordum yayın evine. Ya dedim siz Atatürk'ü sömürüyor musunuz? İstismar mı ediyorsunuz? Size genel gelen tepkiler bu yönde. Dediler ki biz Atatürk'ü bize eleştirenler Atatürk duyarlılığıyla değil, Yılmaz Özdil ve Kırmızı Kedi karşıtlığıyla bize saldırıyorlar dedi. Sonuç olarak ben kendi fikrimi söylüyorum. Bugüne kadar vaziyeti özetledim. Benim fikrim yani keşke 1881 Nüsa olmasaydı, keşke sabah 09:05 geçe gibi bir anlamlı bir saatte olmasaydı, keşke 2500 gibi bir rakam olmasaydı. Yani
keşke olmasaydı diyorsun.
Hayır, bu yapılabilir.
10 Kasım'ı unuttunuz mu? 9:05 gece de 10 Kasım'a ne oldu deyince fontun adını da 10 Kasım koyduk dediler biliyorsun.
Yani şimdi
keşke üstüne bir de öyle tüy dikmeseler.
Yani keşke böyle olmasaydı ki, ama şu olabilir. Yani bu iki rakam, bu Mustafa Kemal'i doğrudan böyle çağrıştıran tarihler, ölüm tarihi, doğum tarihi gibi şeyler dense, biz özel Mustafa Kemal baskısı yaptık denilse, o da serbest piyasa alınabilir. Bir lira alıyor demek ki yani.
Eğer Yılmaz Özdil Atatürk dışında bir konuda bir kitap yazsaydı ve o kitap özel baskı deyip 2500 liraya değil 12.500 liraya satılsaydı, meraklısı da gidip alsaydı, Türkiye'de hiç böyle bir tartışma olmazdı.
Olmazdı, evet.
Benim Kırmızı Kedi ile herhangi bir sorunum yok. Yılmaz Özdil'i de zaman zaman okuyorum. Zaman zaman fikirlerimiz uyuşmuyor. Ama çok uzun zamandır da takip ettiğim bir gazeteci. Aynı piyasada iş yapıyoruz. Yani yayın evi çevresinin söylediği gibi bir özel garezle buna tepki gösteriyor da değilim. Ama son derece ciddi tepki gösteriyorum şu anda. Çünkü Atatürk ismi alenen kullanılıyor. Ha, bunun parasının tamamı bize gelmiyor. Bir bölümü yüklü maaş, bağış olarak gidiyor. Bunlar da benim için geçerli sebepler değil. Çünkü böyle bir organizasyon yapıyorsanız, eğer Atatürk isminden istismarla para kazanmak gibi bir niyetiniz de yoksa, projenin başında bunu 2500 değil 3500 liraya da satarsınız. Ama dersiniz ki Türk Eğitim Derneği'ne buradan gelecek olan gelir Türk Eğitim Derneği'ne bağışlanacak dersiniz. İnsanlar da hem yardım amaçlı hem de böyle bir kitaba koleksiyon olarak sahip olmak için belki böyle bir iş için para ödeyebilirler. Ama diğeri doğrudan istismar ve biz bunu son dönemde çok fazla görmeye başladık. Özellikle muhalefete yakın bir takım televizyon kanalları bunu bir geçim kaynağı haline getirdiler. İşte 8 liralık nutu 16 liraya, 20 liraya, 25 liraya.
O onların bir... ama reklam yolu tabii, geçinme yolu.
Geçiniyorlar ya.
Atatürk bunu, baskılı
Atatürk
kupa.
Atatürk baskılı kupa, Atatürk pulu falan gibi şeyler, fahiş fiyatlarla insanlara o hassas duyguları sömürülerek satılıyor. Bu da bunun bir örneğidir. Son derece büyük yanlış yapmıştır. Bu kitap son dönemdeki en fazla tartışma yaratan kitaplardan biri. Keşke kendi zemininde tartışılsaydı.
Bir kitap olmaktan çoktan çıkmış durumda abi. Önce şunu söyleyeyim.
O zaman yani
neden olduğunu söyleyeyim. Yayıncıların
1937
da,
bassanız değil
şimdi
mi?
Şimdi yayıncıların da ortak görüşü de bu aynı zamanda. Bu kitap artık okunmak üzere değil, bir protestonun parçası olmak için alınıyor.
Eylem yani biçimi olarak kitap, kitap alıyor
bu
insan.
Bu kitabı almak, onun imzasına girmek, Yılmaz Özdil'le fotoğraf çektirmek, o kitabı göstermek bir protesto eyleminin kendisi. Aynı zamanda dolayısıyla tavır belirtmek için bu kitap taşınıyor. Bir dönemler hiç unutmuyorum, Hanefi Avcı'nın kitabını taşımak gibi bir şey yani. Hanefi Avcı'nın
ya da Cumhuriyet gibi, gazetesi de gezmek gibi.
Tavır gösteriyorsun yani, anlatabiliyor muyum? Üniversitede son grup mensubu gençlerin yani elinde işte logoyu göstermesi gibi. Burada da yurttaşlar...
Tepkini ifade biçimi.
Yani. Kitap alıyorsun ve kitabını alarak protesto tepkisi, protesto gösteriyorsun. Şimdi o protesto dalgasının hem kaynağı hem sonucu aynı zamanda.
Evet. Akif Bey.
Ya şöyle bir şey var. Epey zamandır memlekette, bu akşam başka örneklerde konuştuk. İstismar artık göstere göstere yapılan bir şey oldu. Her şeyin istismara, yani her türlü sömürü göstere göstere yapılıyor. Neden? Çünkü şu keşfedildi. Yani Çiftlik Bank TOS'unu bile onu keşfetti. Semboller üstünden yapılan, basit yazılıma hitap eden, basit yazılım herkesin şak diye anlayacağı, en okumamış, en cahilin bile, en bağnazın, en dar kafalının bile görür görmez tanıyacağı semboller üzerinden yapılan istismar banko kazandırıyor, sonuç veriyor. Ya mesela diyorsun ki paranı bana ver, çiftlik kurdum, burada sana tavuk satacağım, paranı bana yatır, Kudüs kazansın diyorsun. Paranı ben değil ha. Kendi mesela ticari savaşına kutsal cihat, kutsal savaş süsü veriyorsun. Kendi çıkarına ümmetin çıkarı süsü veriyorsun, tamam mı? Kendi iktidar mücadeleni mesela din mücadelesi gibi gösteriyorsun. Yani öyle kendi para kazanacaksın değil mi? Kendine değil ümmete kazanıyormuşsun gibi yapıyorsun. Ya da kendine değil bir ideolojiye, bir dünya görüşüne. Mesela Atatürkçülüğe kazandırıyor gibi yapıyorsun. Yani kendi kazancını Atatürkçülüğün kazancı, Cumhuriyet'in kazancı gibi gösteriyorsun. Bu basit yazılımla konuştuğun zaman direkt sembolleri kullanıyorsun. Basit grafiklerle konuşmak gibi bu. Yani oturup küçük puntolarla yazı yazmıyorsun. Öyle hani laf anlatmaya çalışmıyorsun. Direkt grafiklerle sembolleri çıkarıp gösteriyorsun. Aha bak diyorsun, bu bayrak, bu Kur'an diyorsun, tamam mı? Bu iman diyorsun, bu Atatürk diyorsun, bu bilmem ne. Aha diyorsun, benle onun çıkarı bir, kaderi bir. Bana para ver, ona vermiş ol, tamam mı? Şimdi iş buraya kadar geldi. Maalesef bu basitlikte paraya, ticarete, iktidar mücadelesine, her şeye bütün değerler ve kutsallar, Atatürk gibi değerler, Cumhuriyet gibi değerler ve dini kutsallar alet edilmeye başlandı. Her türlü kutsal, her türlü değer çıkara, paraya alet edilmeye başlandı. Ben burada da çok basit, rahatsız edecek kadar basit yazılımla düşünülmüş, tasarlanmış bir istismar kampanyası görüyorum. Maalesef öyle. Madem bu gidiyor, biz hani görülmedik rakamlara ulaştık kısa zamanda, görülmedik zamanda bu kitapla. Ve madem böyle bir kamuoyu duyarlılığı var, bunun üstünde sörf yapalım. Yani insanlar kitabı salt içeriği için değil, temsil ettiği şey için alacaklar. Yani sembolik değeri için. Çünkü onunla bir tavır göstermiş oluyorlar. Bu kitap en kısa zamanda en çok tirajı yaparsa, en çok satışı yaparsa bu bir şey demiş olacak. Onun için hadi yüklenelim diye, madem insanlarda bir yüklenme duyarlılığı var, biz niye eli yükseltmeyelim? Yani gördük peşini, dün, gördük. Eli yükseltelim.
Dün Görmengil'in bir tweetini yani okuyayım mı şu an? Yılmaz Özdil'e neden saldırılıyor? Kitap yazarak Atatürk'ü anlatmak, yüz binlerce kişiyi okutmak, kuşaktan kuşağa kalacak eserler yaratmak çok kolaysa buyurun siz yapın. Üstüne de istediğiniz fiyatı koyarsınız. Evet. Ya da parasız dağıtırsınız. Evet. Hayatımda böyle saçmalık duymadım.
Hayırlısı be.
Burada zaten itiraz edilmesi gereken yer yüz binlerce kişiye zaten okutulmayacak. Ya 1881 kişiye okutulacak
zaten
aslında.
Yüz binlerce kişiye de okutuldu ayrıca ve o yazdığı kitap da eleştirilmiyor. Ya da satışındaki fiyatı.
Bu arada
bugün son proje üzerinden konuşuyoruz.
Bu arada yazılan kitapla ilgili şu an içeriğini yani konuşamadık. Yani işim, evet, kaç kişimiz okudu bilmiyorum.
Ben daha okuyamadım. Ha,
ama şunu söyleyeyim, yani tarihçiler arasında bir tartışma var.
Sağlıklı olmayan asılsız
kitapta
bilgiler var.
Kitapta itilaflı tarihi bilgiler, evet, var.
Abdülhamid'in hatıratı diye uyduruk bir şey var mesela. Uyduruktuğu kanıtlanmış.
Evet.
Olmayan hatırat.
Bunu da ortaya çıkaran var. Bu arada Kemalist tarihçiler. Yani ben mesela onlardan birine sordum. Bu bizim siyasi tarihimizde bilinen bir yanlıştır. Yani
bir herkesin bildiği bir yanlış.
Herkesin bildiği bir tarihçi döneme dair bu Cemal Kutay için söyleniyor. Bunu uydurmuştur deniyor. Tabii, uydurduğunu da açıklamıştır deniyor. Galiba Yılmaz Özdil bunu oradan alarak Abdülhamit'in Mustafa Kemal sevgisi diye bunu anlatmış. Aynen. Bir diğeri şu, kitapta kaynakça yok. Yani bu bir tarih kitabında tartışabilirsiniz ama bu eksikliktir.
Neye yani dayanarak şimdi söylüyorsun? Neyi neye dayanarak söylüyorsun?
Ben şimdi mesela Alev Coşkun'un Askerin Önü kitabını okuyorum. Tavsiye ederim. Çok önemli bir kaynak. Sadece doğumundan 1922'ye kadar ki İsmet Ünlü tarihini anlatıyor. Bu arada niyetimin halis olduğunu belirtmek için söyleyeyim. Bu kitap da Kırmızı Kitap'tan çıkıyor. Yani çok iyi bir tarih kitabı.
Bir milyon satmış mı? 100 bin satmış mı?
Ama Alev Coşkun Cumhuriyet'in yayın yönetmeni şu an. Ya Cumhuriyet'in icra kurulu başkanı. Alev Coşkun diyor ki bütün veriler kayıtlı olduğunu göstermek için 950 dipnot koydum. 950 dipnot. Büyük bir rakamdır ha bu arada.
Büyük rakamdır.
Yani ve kaynakçasına baktım, olağanüstü bir kaynakça. Olağanüstü yani, karşıtlar, yani Atatürk karşıtları bilmem hepsi var. Yabancı kaynaklar hepsi var ama Yılmaz Özdil kitabında kaynakça yok. Dipnot yok. Nereden aldın bu kitabı? Mesela bu itilaflı Cemal Kutay'ın yalanını insanlar bildiği için ortaya çıkardılar. O orada kaynak göstermemiş onu.
Daha başka neler var? Yani iş şöyle zaten. O yola girdiniz mi? İstismar yoluna gittiniz mi, artık geriye şeyin bir anlamı kalmıyor. Verinin,
ne söylediğini.
Verinin gerçekliğinin sağlamasının, yapılmasının bir önemi kalmıyor. Artık hurafe meşru oluyor. Palavra sallamak meşru oluyor, tamam mı? Menkıbe anlatıcısı oluyorsunuz bir anda. Atatürkçü tarih anlatımının Nihat Hatipoğlu'su gibi bu kitapta karşımıza çıkan Yılmaz Özdil profili.
Meddahı gibi.
Nihat Hatipoğlu'su gibi ya. Hurafe menkıbe anlatıcısı falan yani. Hani,
yani bir rektörümüzle ilgili böyle konuştuğun için seni
menkıbe anlatıcısı
bir
yani.
Bir şey söyleyeyim. Ben mesela Kırmızı Kedi yayınlarını beğenerek takip eden bir gazeteciyim.
Ben de.
Okuyorum, çok severek okuyorum. Evet. İşlerini çok ciddiyetle yaptıklarını biliyorum. Orada çalışan arkadaşlarım var. Çok saygı duyuyorum onlara. Başta Halikopkon sahibi olmak üzere bütün ekibini biliyorum ve çıkardık kitapları da okuyorum. Hiçbir olumsuz bakışım yok. Ben ne zaman çağırsalar onların kitap evlerine imza gününe giderim yani. Tereddütsüz giderim. Öte taraftan Yılmaz Özdil'e özel bir antipatim yok. Okuyorum, yazılarını paylaşıyorum. Özel bir sevgim yok ama antipatim de yok yani. Ama söylemek isterim. Ya benim de ağzımda buruk bir tat bıraktı bu iş. Benim hiç hoşuma gitmedi. Bunu söylemek isterim. Yani.
Pekala.
Bu duygularını bizimle paylaştığın için İsmail'e seslenmek istiyorum.
Bu duygularla.
Çok teşekkür ederiz İsmail.
Bu duygularla biz dinleyen herkese teşekkür edip vedamızı edelim.
Adel'le mi bitiriyoruz?
Adel'le bitiriyormuşuz genç arkadaşımız bize.
Rolling in the deep ha?
Rolling in the deep. Vedamız onunla. Çarşamba tekrar buradayız. Söylemesi bizden de. Ben yarın 17.30'da bir de bunu dinle de karşınızda olacağım. Görüşmek üzere.
Hoşçakalın. And it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, and it's bringing me out the dark.
Söylemesi bizden sona erdi.
Berfuana'dan bahsediyor ve Ertuğrul Günay yanılmıyorsam ağlayarak Cumhurbaşkanı'nı, Ozan Başbakan dinliyor. cumartesi annelerinin aslında ne kadar özel bir iş yaptığını, ne kadar büyük zorluklara katlandıklarını anlatıyor.
Şimdi Mart ayında faili meçhuller çözülsün istedim diye 12 Eylül'de evet verdiğini söylemiş bakan, bugün neden faili meçhul cinayetlerde kaybedilmiş insanları terör örgütü üyesi olmakla ilişkilendiriyor?
Onun haklarını savunanları bir suçun parçası gibi lanse etmek hukuk devleti kafasıyla bağdaşan bir şey değil.
Bugüne kadar 700 buluşma olmuş. Hele 2009'dan sonra hiçbirine karışılmamış. Ya OHAL döneminde müdahale edilmedi.
Bu tür faili meçhul dosyaların kapalı kalması savunulabilir bir şeyse ancak bunları söylersin.
Cumartesi günü bakıyoruz. Türkiye'yi bölme konusunda hiç şüphe bulunmayan bir grup başarılı olsa Türkiye'yi bölecekmiş gibi polisin müdahalesiyle karşı karşıya kalıyor.
Söylemesi bizden her pazartesi ve çarşamba 19'dan sonra RSFM'de. Türkiye'nin sözüne güvenilir gazetecileri RSFM'de. RSFM 4K kalitesinde YouTube'da da yayında. Ceyda Karan, Ahu Özyurt, Yavuz Ohan, Zafer Arapkirli, Akif Beki ve İsmail Saymaz. YouTube'da Sputnik Türkiye kanalına abone olun, programlarımızı ve özel içeriklerimizi kaçırmayın. Anlatılmayanları anlatıyoruz.